Aşura günü 10 Muharrem. Akşam yaklaşıyor. Ehl-i Beyt'in erkekleri İmam Seccad aleyhisselam hariç bütünü ve onların yarenleri dünyayı terk etmişlerdir. Emaneti sevgililerine iade etmişlerdir. Karşı tarafın komutanı Muzaffer'dir. Ehl-i Beyt'in hanımları ve çocukları ve İmam Seccad aleyhisselamı esir alırlar. Develere bindirirler. Biliyorsunuz bir sevdiğini kaybeden insan öncelikle sevdiği insanı ebedi istirahatgahı olan kabrine götürüp defnetmek ister. Daha sonra evine gelir, sevenleri, akrabaları, dostları ona taziyeye gelirler. Acısını paylaşırlar. Bir hafta, 10 gün evlerini terk etmezler. Bir taraftan sahibine uğurladıkları, sevdikleri için hediyeler gönderir, Kur'anlar okurlar. Öbür taraftan yalnızlığa bırakılmaz ki acıları hafifletilmiş olsun. Ehl-i Beyt aleyhisselamın sahipsiz kalmış eşleri, kadınları ve çocuklarına taziyet verecek kimse yoktur. Esirdirler. Ve bu esaret psikolojisi içerisinde sevdiklerinin bedenlerinin, cansız bedenlerinin yanından geçerken Zeynep'in feryadı figanı duyulur. Ya Muhammed! Ya Muhammed! İşte senin evladın Hüseyin cansız yerde yatıyor. Kana bulanmış ve bütün bir organları paramparça ve onun evlatları da ve onun dostları da cansız olarak yerde yatıyorlar. Ve sabah rüzgarı üzerlerinden esiyor. Diye feryadı figan edince rivayetçi diyor ki dost, düşman herkes ağladı. Dostların ağlaması anlaşılır. Düşman da ağlıyor. Zira dünyevi bir takım beklentiler, dünyevi bir takım hırsla iştirak ettikleri cinayetin sonucunda vicdanlarındaki ateş tutuşturulmuştur artık. Fakat geri dönüşü olmayan bir yola da girmişlerdir. Allah Resulü'nün kanına imzalarını atmışlardır. Ve Ehl-i Beyt'in esirleri Ziyad'ın sarayına getirilir. İbn-i Ziyad İmam Seccad aleyhisselamı görünce bu da kim der. Ve İmam Seccad'a sorar, sen kimsin? Ben Hüseyin'in oğlu Ali'yim der. Ali'yi Allah öldürmedi mi? Deyince İmam Seccad aleyhisselam susar, cevap vermez. Ne oldu sana? Neden konuşmuyorsun? Benim bir kardeşim Ali vardı. Onu sizin askerleriniz öldürdü der. Bu sefer İbn-i Ziyad, hayır, onu Allah öldürdü der. Yine İmam Seccad aleyhisselam cevap vermez. Daha sonra İmam Seccad aleyhisselam ayeti kerimeyi okur. Ölüm vakitleri gelince Allah onların ruhlarını alır. Allah'ın izni olmadan kimse ölmez. Bu akşam Rabbim müyesser kılarsa burayı biraz irdelemek istiyorum. Evvel emirde 3 soru var. İlkinde hemen cevap var. Son ikisinde bir bekleme var. Burayı çok önemsiyorum. İlk soru, sen kimsin? Ben Hüseyinoğlu Ali'yim. İkincisinde, Ali'yi Allah öldürmedi mi? Sorusu geliyor ve cevap verilmiyor. Sanki İmam Seccad Aleyhisselam tarihe bir not düşüyor. Ey İslam ümmeti, ben halime mi ağlayayım? Kaybettiğim babama mı ağlayayım? Kaybettiğim kardeşlerime mi ağlayayım? Kaybettiğim dostlarıma mı ağlayayım? Yoksa Ceddim Resulullah'ın kurmuş olduğu devletin başına gelen insanların İslam itikadını nasıl tepetaklak edip bu meş'un cinayetlerini Allah'a fatura etmelerinin felsefi izahına mı gireyim? Ben esirim. Ben yalnızım. Benim mahiyetimde sorumlu olduğum sahipsiz bırakılmış Ehl-i Beyt'in kızları ve hanımları var. Yarınımın ne olacağını bilmiyoruz. Ve bu insan burada İslam'ın temel itikadi sütunlarıyla oynuyor. Ama cevap vermek zorundasınız. Hayır. Kardeşimi Allah değil, senin askerlerin öldürdü. O kadar zor bir şey ki. Sanki haşa İbn-i Ziyad doğruyu söylüyor. İslam'ın mefkûre açısından baktığınız zaman İbn-i Ziyad doğruyu söylüyor. Ehl-i Beyt'in o günkü temsilcisi ve İmam Hüseyin'den sonra hüccetin intikal ettiği hakkın merkezi sanki yanlış söylüyor. Hayır, kardeşim Ali'yi Allah değil, siz öldürdünüz. Oysa biz biliyoruz ki Allah izin vermeden hiç kimse kimseyi öldüremez. Girift bir yol bu. Buradan birinci çıkarımımız şu. Allah Resulü'nden sonra İslam dini iktidar tarafından yeniden yazılmıştır. İslam'ın temel kaynağı Kur'an olarak baki kalmıştır. İslam'ın temel kaynağı olarak Resulullah'ın sünneti, hadis külliyatı baki kalmıştır. Fakat Resulullah'ın vefatından itibaren natıkı Kur'an'dan soyutlanan Kur'an o günkü iktidar tarafının kendi tefsiri özgürlüğüne terk edilmiştir. Tevillerin konusunda özgür bırakılmışlardır. Onların tefsirlerine ve tevillerine muhalefet edebilecek natiki Kur'an sırasıyla öldürülmüştür. İmam Ali Aleyhisselam öldürülmüş, İmam Hasan Aleyhisselam öldürülmüş, İmam Hüseyin Aleyhisselam vahşice katledilmiş. Bunlar artık natıkı Kur'an'ın nefesinin kesildiğini, soluğunun bittiğini, artık kendi tefsirlerinin ve tevillerinin karşısında ve hilafında bir tefsirin ve tevilin vücut bulmasının veya seslendirilmesinin imkansızlaştırıldığını zannederler. Zira natıkı Kur'an olarak o gün onun tefsirine muhalefet edebilecek genç yaşta bir hüccet vardır, o da esirdir. Babasının nasıl vahşice katledildiğini görmüştür. Kardeşlerinin ve yarenlerinin nasıl vahşice katledildiğini görmüştür ve esirdir. Gücü yoktur, kuvveti yoktur. Nasıl olur da benim tefsirime karşı çıkabilir? Nasıl olur da benim tevilime karşı çıkabilir? Oysa İmam Seccad Aleyhisselam Allah'ın hüccetidir. O ümmeti Muhammed'in bütününden ve o İslam'dan sorumludur. Nasıl ki Ceddi Hüseyin o sorumluluğunu canı pahasına yerine getirdiyse, bu da aynı kan, aynı et, aynı beden, aynı ruh sahibi ve aynı yerden görevlendirilmiş bir insandır. Onun için de evvel emirde hakkın müdafası gerekmektedir. O esaret zinciri içerisinde rejimin vaktiyle tepe taklak edip yeniden formatladığı ve yazdığı dinin butlanını ispat etmiştir. Hayır, kardeşim Ali'yi Allah değil siz öldürdünüz. Burayı açmamız lazım. Bu iktidarın hüküm sürdüğü tarih boyu İslam kaderi bir anlayışla anlaşıldı. Kullar Allah'ın icbarı altındadır. Kulların fiillerini Allah yaratmaktadır. Dolayısıyla nasıl yaşatan, yaratan Allah'sa öldüren de Allah'tır. Bu açıdan bir problem yoktur. Fakat yaratan Allah, yaşatan Allah, öldüren Allah ki bu manada bir yığın ayet vardır. Az önce imamın da okuduğu gibi ölüm vakti geldiği zaman kişinin ruhunu alır diyor Allah-u Teala. Bir başka ayette Allah onların canını aldığı zaman der. Bir başka ayette ölüm melekleri onların canlarını aldığı zaman der. Ölüm fiili nihai anlamda Allah'a mensuptur. Fakat aynı Kur'an-ı Kerim bu sefer her kim ki bir cana karşılıksız olmak üzere katlederse der, onun cezasına dair hükümler getirir. Bir taraftan öldüren Allah'tır ama öbür taraftan birisi birisini öldürürse, birisinin birisini öldürdüğü zaman öldürdüğü kişinin ruhunu alan doğrudur Allah'tır. Ama Kur'an-ı Kerim'in lisanından biz görüyoruz ki fakat onu öldüren tercih ve bir irade kullanmıştır. Allah haksız yere bir cana kastedilmesine haram kılmıştır. Ve ortada bir durum vardır. Birisi birisini öldürmeye kastetmiştir. İradesini kullanmıştır ve evrensel kader açısından karşı tarafın aldığı yara bedenin ölümünü gerektiriyorsa Allah onun ruhunu alır. Fakat buradaki öldürme fiili irade kullanması açısından kula aittir. Fakat bu iktidar yaptıkları cinayetlerden kendilerini beri kılabilmek için ve yaptıkları cinayetin İslam'ın dışına çıkmışlıklarının ispatına yol açmaması için Kur'an-ı Kerim'in ayetleriyle oynamak suretiyle toplumları kendilerine ram etmişler. Ve onların hakim olduğu tarihin yeniden formatladığı dine göre kulun fiillerini Allah yaratmıştır. Kul kendi fiillerinde irade sahibi değildir. Cebriye ekolü dediğimiz ekol gelişmiştir. İşin garibi bu iktidara muhalefet eden bir grup ilmi ve felsefi anlamda da muhalefetlerini taşlandırmak için bu sefer tam tersine bir teori geliştirmiş. Kul kendi fiilinin halıkıdır hükmüne varmıştır. Birincide kul soyutlandı fiilinden, ikincide ise fiilden, kulun yaptığı fiilden Allah soyutlandı. Ve bu iki ideolojik temel İslam toplumu içerisinde uzun yıllar savaşlara yol açtı ve Müslümanların kanı aktı. Üçüncü bir yol vardır ki o yolun salikleri mütemadiyen esaret altında yaşatıldılar. Mütemadiyen bastırıldılar, ezildiler ve susturuldular. Oysa akılları kilitleyen bu sorunun evrensel cevabı bastırılan diğer cephedeydi. İmam Seccad Aleyhisselam'ın dilindeydi. Ne cebir ne tefviz. El emru beynel emreyn. O kutlu ağızdan çıkan şu kutlu cümle bu iki gücün, onlar güçlüler fakat bu cümleleri telaffuz eden esirdir. O esaret makamından bütün bir anlamıyla onların gücünün üstünde ilmi bir saltanat kurdu. Ve İslam'ı güç sahiplerinin, İslam'ı istismar edenlerin tarafından formatlanmış biçiminden beri kıldı. Allah'ın salat ve selamları onların üzerine olsun. Ve bugün 20. yüzyıla doğru ve 20. yüzyıl dahil olmak üzere batıda gelişen ve peyderpey etkilemek suretiyle İslam ümmetinin mahrum halklarının da etkisi altına alan kadercilik anlayışına karşı isyan, İslam'ın kendisi bizatihi kendisi değil, iktidar sahiplerinin formatladığı İslam olmuştur. Ve İslam dolayısıyla bu anlamda son yüzyıllardaki batının hücum ettiği dinden de beri kalmak suretiyle batı gücünün karşısında mağlup düşürülen İslam olmaktan beri durmuş ve diğer taraftan 21. yüzyıla karşı güçlü bir siyasi güçle inkişaf etmiştir. Üstad Tabatabai rahmetli bu girift olayı bir cümleyle izah eder. Fiillerin iki durumu vardır. Fiilin varlığa mensubiyeti, fiilin faile mensubiyeti. Bir kıtal olayı varlık açısından Allah'a aittir. Çünkü öldüren vardır, ölen vardır. Öldürüleni de Allah yaratmıştır, öldürüleni de Allah yaratmıştır. Öldürülenin elindeki kılıcının metalini Allah yaratmıştır. O metalden kılıç icat edilmesini Allah öğretmiştir peygamberi Davud'a. Kılıç da Allah'tandır. O kılıcı tutacak el Allah tarafından yaratılmıştır. Onu sallayacak güç Allah tarafından verilmiştir. Onu icra edecek zaman, mekan, an, salise eğer Allah ona o imkanı vermese, o gücü, o kuvveti vermese o insan bu fiili işleyemez. Burası varlıkla ilgilidir. Varlıkla ilgili olunca hukuka muhataplığı yoktur. Çünkü Allah insanı yaratmakla bir ikramda bulunmuştur. Demiri yaratmakla bir ikramda bulunmuştur. Zamanı ve mekanı yaratmakla bir imkanda bulunmuştur ki bu imkanların içerisinden insan hem dünya saadetini ve hem de ahiret saadetini tahakkuk ettirebilir. İnna hadeynahu sebile imma şakiran ve imma kefura. Doğrudur, Allah insanı yaratmıştır fakat onu fezanın boşluğuna fırlatmamış, karanlıkta bırakmamış, ona hidayet etmiştir. Doğru yolu ve eğri yolu göstermiştir. Dileyen şükreder, dileyen küfreder. Sırf bu ayet bile iki durumun gerçekliğini bize ispat eder. Şükür hali veya küfür hali iradeyle algılı bir şey olduğu gibi şükür yolu ve küfür yolu gibi iki yolun da varlığını bize göstermiştir. İnsan iradesiyle Allah'ın kendisine tanımış olduğu güç ve kudret içerisinde şükür ve hidayet yolunu tercih etmek konusunda serbest bırakılmıştır. Şimdi bu serbestlik sonucu insan seçim yeteneğine sahiptir. Allah bir yerde kılıç sallamayı helal kılmış, bir yerde kılıç sallamayı haram kılmıştır. Helal kıldığı yerde kılıç salladığınız zaman size bir mükellefiyet gelmemiş, bilakis övgü gelmiş. Allah yolunda cihad edenlerle oturanları Allah'ın bir tutacağını mı zannedersiniz? Elbette Allah kendi yolunda cihad edenleri diğerlerine taftil edecektir, üstün kılacaktır. Kılıç sallamaktan geliyor bu üstünlük. Niye? Allah'ın sallayabilirsin dediği yerde sallamıştır. Bir başka yerde ise bir insanı öldüren bütün bir insanlığı öldürmüştür. Haksız yere bir insanı öldüren bütün bir insanlığı öldürmüştür. Emri fermanı geldi. Haksız yere bir insanı öldüren bir insanı öldürme iradesi kullanmıştır. Allah'ın kendine verdiği fırsat çerçevesinde bunu yapmıştır. Varlık açısından fiil Allah'a mensuptur. tercih açısından fiil kula aittir. Eğer İbn-i Ziyad'ın kastettiği gibi olsaydı, Firavun'a lanet okumanın ne alemi vardı? İsrailoğullarının bütün erkek çocuklarını öldürmüştü. Ziyad'ın baktığı yerden bakarsanız, Firavun'un öldürdüğü İsrail'in erkek çocuklarının hepsini kim öldürmüş oldu? Allah öldürmüş oldu. Neden Kur'an Firavun'a lanet okur? Neden İbn-i Ziyad Kur'an'ı okuduğu zaman Firavun'a lanet ayetlerini tekrar eder? Zira çok manidardır yine, esirleri mescidinde toplatır ve şehit ettiklerinin de mübarek başlarını mescide toplar, çıkar, bizi muzaffer kılan Rabbime hamdolsun diye hutbesine başlar. Sahabelerden yaşlı bir sahabe kalkar ve der ki, ey İbn-i Ziyad, Allah Resulü'nün hanedanını öldüreceksin, dirilerini esir alacaksın, çıkıp onun minberinde sadıklar gibi hutbe vereceksin. Tarih dönüştürülmüştür. İslam ümmetinin üzerinde çok büyük bir oyun oynanmıştır. Sadece şu diyalog yeterlidir. Tarihte ne oldu, ne bittiği incelemeye değer açısından bu sahne yeterlidir. Ey İbn-i Ziyad, Allah Resulü'nün hanedanını öldüreceksin, kadınlarını, kızlarını esir alacaksın ve çıkıp Allah Resulü'nün minberinden sadıklar gibi hutbe vereceksin. Allah'a hamd edeceksin. Niye? İtikadı yapısını oturtmuş. Allah öldürdü onları. Yok, hayır. Öteki nefes diyor ki, sen öldürdün. Sen öldürdün diyen İmam Seccad aleyhisselam burada Allah'ı dışlamaz. İradesiyle Ehl-i Beyt'i öldürmeye kasteden insanların Ehl-i Beyt'in kanını helal kılacak hiçbir hüccetleri yoktur. Hiçbir hüccetleri olmayınca onlar cinayet işlemişlerdir. Ölenlerin kaybettiği bir şey yoktur. Küllü nefsün zâikatul mevt sümme ileyna turcaun. Her nefis ölümü tadacaktır. İmam Hüseyin de ölecekti. Ali Ekber de ölecekti. Ali Asgar da ölecekti. Fakat Allah'ın haram kıldığı bir öldürme fiili var. Kıtal denilen bir olgu var. Ve o kıtale karşılık hukuken Allah'ın öngördüğü cezalar var. Eğer kıtal bütünsel anlamda Allah'a nispet verilseydi, mukabilinde hukuki bir yaptırımın gelmesi Allah'ın zulmüne dalalet ederdi. Sen öldür, falan öldürdü diye ceza ver. Muhterem arkadaşlarım, söz buraya gelmişken neden yıllar önce vuku bulmuş bir olguyu hala bugüne taşıyorsunuz sorusunun da cevabını satır arasında yakalamış olmanızı umuyorum. Allah-u Teala hangi espriyle Resulullah Aleyhisselam'ın döneminde, o dönemden asırlar önce vuku bulmuş Ashab-ı Uhdud'u, Firavun'u, İsrailoğullarının başına gelenleri, hatta ta ilk insanın ilk evlatlarının aralarındaki husumeti ve vuku bulan katliamı Kur'an-ı Kerim'de hikaye etmesinin mantığını rahatlıkla anlayabiliriz. Eğer Aşura gibi bir vahşet Kur'an'ın nüzulunun hitabından önceye tekabül edecek bir olgu olsaydı, Allah-u Teala bunu Kur'an-ı Kerim'de zikreder miydi, etmez miydi? Aşura günü vücut bulan vahşet Ashab-ı Uhdud'un başına gelenden daha mı hafiftir? Bir kardeşin bir kardeşi katletmesi gibi bireysel bir olgudan daha mı hafiftir? Aşura Kur'an'ın nüzulunun hitamından 62 yıl sonra vücut bulmuştur. Ve Aşura'da bütünsel anlamda Resulullah Aleyhisselam'ın vefatından itibaren İslam ümmetinin başına gelenler, İslam dininin başına gelenler, yapılan ve edilenlerin ister hukuki anlamda olsun, ister ahlaki anlamda olsun, ister felsefi anlamda olsun, ister itikadi anlamda olsun, hepsinin ifşası için zikri değer, nesillerden nesillere aktarılmaya değer bir olgu olma hüviyetini koruyacaktır.
Aşura'yı anlayamayan, Aşura günü olup bitenleri anlayamayan, İmam Seccat'la İbni Ziyad'ın arasındaki diyaloğu çözümleyemeyen, Hazreti Zeynep selamullahi aleyha ile Yezid'in arasındaki diyaloğun keyfiyetini çözümleyemeyen bir insan, binlerce ilahiyat fakültesi bitirse, binlerce ezher diploması alsa, İslam'ın başına geleni çözümleme kudretine sahip olamaz. Bütün ilahi dinler peygamberlerin vefatından sonra tahrif edilmiştir. İslam ümmetinin yanıldığı bir yer vardır. Daha önceki bütün ilahi dinlerden İslam'ın tek bir farkı vardı. Daha önceki ilahi dinlerin kayıtlı hali olan kitap koruma altına alınmamış, fakat İslam'ın kayıt altına aldığı kitabı olan Kur'an, metin itibariyle korunacağına dair sahibi tarafından garanti verilmiştir. Ve İslam'ın üstüne çullanan zalimler bu olguyu istismar etmek suretiyle kendi tevil ve tefsirlerinin ilahi korunma altında olduğunu ima ederek at koşturmuşlardır. Oysa biz Kerbela'yı çözersek eğer anlıyoruz ki Resulullah Aleyhisselam'dan sonra Kur'an'ın metnine kimse dokunamadı. Hatta bırakın iktidar sahiplerini Kur'an'ın metnine dokunmak veya tahrif etmek gibi bir şeye, Kur'an'ın metninin muhafazası için kendi çıkarlarına uygun bir yol buldular. Zira Kur'an'la iktidar oldular. Kur'an'la ganimetler topladılar. Kur'an'dan önce açlıktan ağızları kokan kitleler, Kur'an sayesinde sahip oldukları devletle saraylar, köşkler ve villalar yaptılar. Develer sahibi oldular. Altın sahibi oldular. Gümüş sahibi oldular. Sahabenin hayatını okuyun. İslam'ın ilk dönemdeki mal varlıklarıyla daha sonra Cemel Savaşı, Sırbin Savaşı ve Kerbela'ya kadar geldikleri dönemdeki servetlerine bir bakarsanız meseleyi çözebilirsiniz. Kerbela, Kur'an'ın metninin sübutuna rağmen Kur'an'ın tefsirinin, tevilinin zalimler tarafından nasıl istismar edildiğini, nasıl tahrif edildiğini çok rahatlıkla mütalaa edebilirsiniz. Kerbela'nın, Aşura'nın eğer zikri unutturulsaydı bugün bizim kucağımızda Yezidlerin ve o Yezid'in varlık sebebi olan iktidarların tevil ve tefsirlerini kucağımızda bulacaktık. Ve o dinin, bırakın Müslümanlar tarafından butlanının fark edilip yok edilmesini, o din Batı karşısında dayanamaz ve bugün İslam'dan söz edilmezdi. Onun için Kerbela anlatılırken, Aşura izah edilirken kanın kılıca galip geldiği yer diye tefsir ediliyor. İmam Hüseyin orada kanıyla, Hazreti Zeynep esaretteki duruşuyla, İmam Seccat Aleyhisselam esaretteki duruşuyla tahrif edilmiş İslam'ın butlanını ispat edip ceddi Resulullah'tan baki kalan İslam'ın o dinden beri olduğunu ispat etmiştir. Ve o ceddi Resulullah'tan baki kalan din mensupları İmam Hüseyin'in o mirasını, o mesajını o günden itibaren her 10 Aşura'da, her 10 Muharrem'de diri tutmuş, nesillerden nesillere aktarmış ve nihayet 20. yüzyılın sonlarına doğru gür bir sedayla bugünkü dünyanın müstekbirlerini rahatsız etmeye başlamıştır.
Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed.
Dostlarım, kardeşlerim, bu olgu Şia ve Sünni olgusu değildir. Bu olgu Şiasıyla, Sünnisiyle, ateistiyle, kapitalistiyle aklınıza gelen bütün izimleri sayın. Bütün bir insanlığı ilgilendiren bir olgudur. Aşura'yı biz gündeme getirirken bir Şii refleksiyle gündeme getirmiyoruz. Aşura'yı gündeme getirenler bir Şii refleksiyle olayı gündeme getirmiyorlar. Aşura'yı gündeme taşıyanlar dünün kavgasını bugüne taşımak arzusu içerisinde değillerdir. Allah hepimizi böyle şeyden muhafaza eylesin. Aşura'da bütün bir insanlığı ilgilendiren, bütün bir insanlığın haysiyetini, özgürlüğünü ilgilendiren bir olgu vardır. O olgunun, o felsefenin, o mantığın çözümlenmesi ve yeni nesillere ulaştırılması gerekiyor ki bundan sonraki dünyaya o gün kanıyla Hakk'ı ayakta tutan Hüseyin'in bugünkü varislerinin şemsiyesi altında dünya insanlığı rahat bir nefes alsın.